Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Sizde ya da bedeninizde hiçbir sorun yok. Hiçbiri hiçbir zaman sizin suçunuz değildi. Suçlu hissetmenizi ya da utanmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Bozuk değilsiniz. Penetratif seks hoşunuza gitmediği, gerçekleşmediği, bedeninizin henüz evet demek istemediği bir şey olduğu için daha az kadın değilsiniz. Diyor Lorna Meehan, Benim Hikayem Vajinismus'ta Yaşamım başlıklı Irmak Saraç tarafından Çatlak Zemin için çevrilen yazısında. Bu bölümde vajinismus'u psikiyatrist Seven Kaptan'la konuşacağız. Şu anda Podbean'in stüdyosunda karşılıklı oturuyoruz. Hoş geldin Seven, nasılsın?
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
O zaman başlıyorum. Vajinismus diye sormadan önce cinsel organ anatomisinden nasıl konuştuğumuzdan birazcık bahsedelim. Vajina, klitoris, dış dudaklar, iç dudaklar, idrar yolu, rahim, seviks, falop tüpleri ve yumurtalıklardan oluşan koskocaman bir genitali neden vajina üzerinden vajina diyerek tanımlıyoruz?
Yani aslında iç ve dış geniteller diye ayırmak başlangıçta iyi olabilir. Bazen toplantılarda ya da danışanlarıma da soruyorum, erkek cinsel organı nedir, penis, kadın cinsel organı nedir dediğimde vajina cevabını alıyorum. Neden peki diyorum? Mesela neden penis? İşte oradan zevk alınıyor, işte orası uyarılıyor, işte sertleşme oluyor falan filan, fizyolojik bir şeyler de oluyor ve haz da aldığı yer. Şahane. Kadında peki neden vajina? Cinsel hazlı vajinadan mı alıyoruz? Hayır. Vajinada belirgin, hani gözle görülür bir değişiklik oluyor mu? Sonuçta siz dibe dalıp bakamayacağınız için aslında bir takım işte salgılar vesaire oluyor ama bunları bilmiyoruz. Ama direkt bir vajina ataması yapıyoruz. Biraz şeye benzetiyorum ben. Yemek yerken nereden zevk alıyorsunuz? İşte ağzımızdan, yani tat almamız ağzımızda olan bir şey. Ama böyle yemek borusu demek gibi bir şey.
Değil mi?
Yani,
evet.
Yemek borusundan keyif alıyorum demek gibi bir şey. Vajina ne cinsel haz ne başka bir şey. Erkeğin cinsel hazı için bir tür kılıf aslında. Yani şey.
Kelime de öyle geliyormuş. Kılıç kını. Gibi bir şeyden kılıf demekmiş zaten, değil mi?
Şahane, evet. O kılıca hizmet eden bir kın ve yine erkek cinselliği üzerinden kadının cinselliği, organları vesaire tanımlanıyor aslında herhalde bu.
Bir de belki seksi de penisin vajinaya girişi olarak tanımlamaya meyilli olduğumuzdan da işte penisin karşısına vajinayı koyuyor da olabiliriz diye düşündüm. İşte vajinanın penisi en ilgilendiren kısım olması belki de genitalde. Bu yine penis odaklılık. Peki vajinismus nedir?
Vajinismus, vajinanın dış 1/3 kasları istemsiz kasılma özelliğine sahip. Çeşitli bilinç dışı kaygılardan dolayı nedenleri farklı olabilir ama bilinç dışı kaygıya bağlı olarak bu kasların kasılması çoğunlukla girişe engel olacak kadar bir kasılma yaşaması kişinin ya da giriş mümkün olduysa da bu birleşmenin ağrılı olması şeklinde tanımlayabiliriz. Bunun bir de hani, duygusal tarafı var. Cinsel birleşmeye dair bu kasılma devam ederken kaygı, korku gibi olumsuz duyguları da yaşaması, tüm bedeni bazen kasılması, çarpıntı, bazen bulantı, kusma dahi görebildiğimiz şeylerden biri. Yani fizyolojik bir stres tepkisini de kişinin tüm bedeninde yaşaması.
Bu kasılma istemsiz oluyor değil mi?
Hı. İstemsiz bir kasılma.
Yani bizim bu kasılma üzerinde bir kontrolümüz yok. Ben şu anda o kasılmayı canlandırmak istesem kendi bedenimde büyük ihtimalle beceremem.
Vajinismus. Vajinismus'u fake edemezsin.
Evet. Peki vajinismus neden psikoseksüel bir durum? Sebepleri neler ve neden olabilecek faktörler neler vajinismusa?
Vajinismusu fiziksel olarak etkileyen başka yine jinekolojinin alanında ağrı bozukluğu vesaire gibi konular vardır. Ama bunun dışında psikiyatrinin ilgi alanı olan kısmında söyleyebileceğim şey. Başta söyledik ya, bilinç dışı kaygı ve korku, cinsel birleşmeye, cinselliğin çağrışımına, kendini bırakma vesaire bir sürü noktada kaygı duyması kişinin. Neler olabilir sebepleri? İşte kadın olarak yetiştirilmenin geleneksel kadınlık rolü algısıyla ilgili olabilir. Nedir bu? Kadın cinsellikle ilgilenmez. Annelerin şeyi işte oranla oynama, oraya dokunma, mastürbasyon yapmaz. Cinsel istek duymaz, isteğini belirtmez vesaire, yoktur cinselliği. Bizde daha çok evlilikle beraber cinsel birleşme yaşandığı için ilk denemeler en azından. Hayatın uzun bir döneminde hiç cinsellik yokken birdenbire kendini açması bekleniyor aslında. Hani
tüm zırhlarla ördüğü, değil mi? Evet.
Tabii ki zırhlarla ördüğü bir yeri açması bekleniyor. Bu da bir anda olmayabiliyor. İşte bekarete verilen önem, o zihinde kalıcı bir şekilde hani korumam gereken bir bölge gibi tanımlayabiliyor kişi. Yine katı dinsel ahlaki yargılar varsa ailede, cinsellikle ilgili herhangi bir eylem ister istemez suçluluk ve utanç duygusunu getiriyor. Kişi yine kendisini açmak ya da cinselliğe bırakmakla ilgili içsel bir direnç hissedebiliyor. Bunlar her seferinde söylüyorum, bilinç düzeyinde değil. İşte ayıp ya da günah olarak algılanması sonuçta. Anne baba karakterlerinde bir takım belirgin özellikler görülmüş. Sonradan hani vajinismus hastalarıyla yapılan çalışmalardaki öykülere bakıldığında işte babayla ilişkide sorun, daha otoriter baskıcı bir baba. O ödipal çatışmayı çözümleyememesinden işte cinselliğe dair suçluluk duygusu getirebilir. Daha güçsüz, pasif anne, hele ki ailede işte şiddet vesaire varsa, erkekler şiddet uygulayan kişilerdir ve dolayısıyla bana bir cinsel yaklaşım, hazır olmadığım bir yakınlık, bir saldırı gibi algılanmasına kişinin sebep olabilir. Cinsel yönelim, cinsiyet kimliğiyle ilgili eğer kişi heteroseksüel bir birliktelikte eşiyle ilgili kaygıları varsa, hoşlandığı cinsiyet karşısındaki eşi değilse bir içsel direnç hissedebilir. Yine cinsel taciz, cinsel travma öyküsü cinselliğe dair algımızı, güvenlik algımızı özellikle bozduğu için sebeplerden biri sayılabilir.
Bir de çatlak zemine verdiğim bir söyleşide şeyden bahsediyorsun. Vajinismusu olan kişiler partner seçimlerinde aslında daha çok böyle bu konuda onlara destek olabilecek partnerleri seçiyorlar diye. Birazcık orayı açar mısın?
Burada bilinç dışı bir seçim olduğundan bahsediliyor. Çoğunlukla böyle daha anlayışlı, pasif, partneri zorlamayacak, uyumlu bu karakterdeki eşlerin seçildiğini görüyoruz. Cinsellik yaşandığında, bu deneyim yaşandığında kadının yaşadığı kaygı, korkuya bağlı, erkek de bu karakterde bir insansa bu çatışmaya girmeye çekinecek ve tamam bırakalım sen hazır olduğunda vesaire gibi. Çoğunlukla uzun bekleme dönemlerinin olduğu, belki evliliğin ilk 6 ayında daha denemenin olduğu ama bir yıl sonrasında bunun rafa kaldırıldığı, artık kardeş gibi olduk noktasında ilişkilerin devam et. İkisini de mutlu ettiğini söylemiyorum bunun. Gene bir sorun. Ama hani birbirlerini bu anlamda zorlamayan, dolayısıyla da tedavi arayışında geciktiren çiftler olabiliyor uyum adı altında.
İngilizce kaynaklarda araştırma yaparken vajinası olan kişilerin vajinismus olduklarını, tampon kullanmadıklarında, işte mastürbasyon yaparken içeri bir şey, parmaklarını ya da işte seks oyuncağını ya da başka cisimleri sokamadıklarında anladığını gördüm. Yani daha doğrusu bu şekilde, aa bende bir bozukluk mu var, bende bir şey mi var diye bu keşif yolculuğunun bu şekilde başladığını gördüm. Türkiye'de birazcık daha bekaret takıntısı üzerinden, belki birazcık daha evlenilen zamana odaklı bir şeyler görüyoruz. Yani ben de bunun bir baskı aracı olduğunu varsayıyorum aslında. Peki belirtiler neler? Yani ne olduğunda genelde insanlar anlıyorlar? Hangi şikayetlerle doktora gidiyorlar? Teşhis sürecinde neler oluyor? Ya da yanlış teşhis sık rastlanan bir şey mi vajinismusta? Neyle karıştırılıyor?
Çok
bir sürü soru değil mi? Başta belirtileri neler? Nerede insanlar bende vajinismus olabilir mi diye şüphelenmeye başlıyor?
Bizim gibi biraz daha işte bu cinselliğin konuşulmadığı muhafazakar ülkelerde takdir edersin ki kadının penetrasyonla giden bir mastürbasyon yapması okey değil.
Tampon kullanması
okey değil. O yüzden bu deneyimlerde bir vajinismus muyum acaba soru işareti oluşmuyor. Senin de dediğin gibi ilk cinsel birleşmelerde çoğunlukla da evlilikle. Çünkü öncesinde zaten kaçınılıyor. Bu bilinç dışı kaygıyı kişi bir yerde hissediyor. Mesela aldığım öykülerde bazen şunu duyuyorum. Evlilik öncesinde partnerlerle cinsel yakınlık var, penetrasyona kadar. Çünkü kendimi evliliğe saklıyordum. Ya da işte bizim inancımız da bu şekilde gibi. Ama öncesinde bir cinsel yakınlık var. O cinsel yakınlıkta haz da var, keyif de var, belli bir kaçınma yok. Hatta cinsel birleşmenin olmaması zihinsel bir özgürlük de veriyor. Yani korktuğum şey başıma gelmeyecek gibi. Ne zaman ki cinsel birleşme oluyor, oradaki zorlukla anlıyoruz. Ama yine de bunu şeyle karıştırmamak lazım. Bir de ilk gece korkusu diye bir şey var. Türkiye'de yapılan bir çalışmada kadınların %54'ü ilk cinsel birleşmeyi deneyimlediklerinde kaygı, korku ya da sıkıntı, neyse acı vesaire tanımladıklarını söylemişler. Bunların sadece %17'si ilerleyen bir sıkıntı, kasılma vücutta ve cinsel birleşmeye engel olacak bir sıkıntı tarif etmişler vajinismus yönünde.
Yani %17'si vajinismus teşhisi mi?
Evet, bu %54'ün %17'si. Anladım. İşte onu çarpmak lazım kaç yapıyorsa. Sonuç olarak %54 eşittir vajinismus değil. Yani ilk gece korkusu yaşayan herkes vajinismus değil. Zaman içerisinde bu durum geçebilir. İnsan güvende hissettikçe, rahat hissettiğinde o bilinç dışı kaygının şiddetine bağlı olarak kişinin direnci de değişiyor.
Peki mesela bu bilinç dışı kaygı diyoruz ya, çok böyle seks pozitif bir insan falan da vajinismus geliştirebilir mi?
geliştirebilir. Hatta daha ruhsal açıdan daha yıkıcı oluyor. Yani ben aydın bir insanım, işte cinsellikle ilgili hiç olumsuz bir duygum yoktur vesaire. Bu nasıl benim başıma gelir? Hani bu sanki eğitimsiz insanların ya da dini olarak çok katı kurallarla yaşayan insanların başına gelebilir bir şeymiş gibi. Diyorum ki Türkiye'de yaşıyorsunuz, tek sorun bu. Yani jinekolog vajinismus hastam vardı. Onu söyleyebilirim. Yani hani kadın işi vajina ama o bilinç dışı kaygılar bilgiyle toparlanabilecek bir düzeyde olmayabiliyor.
Peki vajinismus olduğundan ya da işte cinsel birleşmede ağrı yaşadığında, sancı yaşadığında, yanma yaşadığında, olmadığında vesaire kişiler ilk nereye başvuruyorlar? Jinekoloğa mı? Sonrasında teşhiste nasıl oluyor? Psikiyatriste nasıl yönlendiriliyor? Cinsel terapiye vesaire, o teşhis sürecini birazcık anlatır mısın?
Öncelikle jinekoloğa başvuruyorlar. Çünkü hastanın kendisi söylüyor. Orada bir duvar var sanki. Ya da benim vajinam dar. Bende bir farklılık var, o yüzden olmuyor gibi. Jinekolog muayenesinde zorlanan kişiler var. Muayene masasına oturamayan kişiler de var. Oturabilen kişiler de var ama çoğunlukla jinekolog buradaki zorluğu teşhis eder. Umarım ki psikiyatriste yönlendirir. Çünkü kendi kendisine tedavi etmeye çalışan doktor meslektaşlarımız da var. Jinekologlar da bu konuda maalesef işte 3 günde tedavi falan gibi ilanlar verebiliyorlar.
Peki mesela yanlış teşhis sık rastlanan bir şey mi? İşte bu idrar yolu enfeksiyondur. Bu bir şeydir. Yani karıştırıldığı bir şey var mı vajinismusun çokça?
Yani organik sebepleri dışlamak gerekir. Vajinada ağrıya sebep olacak bir enfeksiyon vardır. Bilmiyorum, başka yapısal bir şey vardır. Ama gerçekten bir darlığın olması vesaire çok sık görülen durumlar değil. Ama ilk etapta psikiyatriste gelse dahi biz mutlaka bir jinekolojik muayene isteriz. Bu durumları dışlamak için. Kendi tedavi sürecimiz işte bilgilendirme şu bu devam ederken lütfen bir jinekolojik muayeneden de geçin deriz. Oradan da bir durum bildirir, neyse muayene bulgusunu alırız ve öyle devam ederiz bunları dışlamak adına.
Peki vajinası olan herkesin etkilenebileceği vajinismusun görülme sıklığı nedir? Bununla alakalı sanırım bir de kocaman bir data eksiği var. Birazcık belki neden o data eksikliği var, ondan da konuşuruz.
Cinsellikle ilgili çalışmaları yapmak çok zor. Bir yanı bu. Türkiye'de de öyle özellikle. Bir de vajinismus da geniş bir spektrum. Yani cinsel birleşmeye izin veren durumlar var, izin vermeyen durumlar var. İzin veren durum, başlarda zorlandık ama sonrasında işte cinsel birleşme oldu ama hep ağrılı oldu. İsteksizlikle gidebilir ya da hiç gitmeyebilir. Çünkü zevk alsa da almasa da, canı yansa da yanmasa da bu onun katlanması gereken bir şeydir. Eşine karşı vazifedir gibi baktığı noktada hangi bilimsel netlikteki değerlendirmeden bahsedeceğiz? Yani hani kendini öncelediği bir yer yok çoğunlukla. O yüzden de çok kaçıyor arada. Dünyada %1, %6 gibi oranlarda verilmiş. Bazen %10 denmiş. Dediğim gibi bizim ülkemizde de %17, 25 vesaire arasında olgu sıklığı bildiren çalışmalar var.
Bayağı yüksekmiş Türkiye'nin oranı. Yani neredeyse 5 kişiden biri, 4 kişiden biri.
Evet. Yani şöyle, pek çok cinsel işlev bozukluğu olmasına rağmen en sık başvuru sebebi vajinismus. %65-75 oranında cinsel işlev bozukluğuyla başvuranların vajinismus olduğunu biliyoruz.
Peki mesela ereksiyon bozukluklarına dair daha net bir data var mı elde?
Var tabii ki.
Yani ben de oraya şeyin notunu almış, yani ereksiyon bozukluğu ve bunun tedavisi söz konusu olduğunda bir sürü reklam görebiliyoruz o bannerlardan, oradan buradan pap pap pap pap pap pap. Hani bilmiyorum, penisim olduğu bilgisini size kim sattı bilmiyorum, yanlış bilgi satılmış size ama bir sürü bana da çıkıyor vesaire, ya da öyle bir ayrım da yapılmıyorsa algoritmada. Ama vajinismusa dair gördüğümü hatırlamıyorum mesela ben. Sen hiç gördün mü öyle bir reklam çıktığı?
Beni travmatize eden şeyler gördüm. Şöyle ki, hacamat yöntemiyle vajinismus tedavi ediyoruz diye bir şey gördüm ve gözümde canlandıramadım. Korku filmi gibi falan geldi. Yani ne yapıyorsunuz acaba? Sülükle tedavi ilanı gördüm falan. Bu korku filmi şeyi, konusu olacak şeyler. Ama dediğin gibi aslında yani böyle reklam panolarında lanse edilecek bir şey yok. Çünkü erkeklik satılır. Yani o noktada vajinismus kadının bir eksikliğidir, bir kusurudur gibi algılanır. Ya da kadın cinselliği genel olarak çok gündem olacak değerde değildir.
Yani hayatı boyunca vajinismusla yaşayan insanlar da büyük ihtimalle var tedavi sürecine başlamayan diye. Yani onun da datasını bilemiyoruz gelmeyince ama olduğunu tahmin ediyoruzdur
yani
herhalde.
Ağrılı cinsellik yaşayan kişilerin belli bir oranı vajinismustur. Hatta belki de yüksek oranı.
Türkiye'deki en yaygın cinsel işlev bozukluğunun cinsel isteksizlik ve anorgazmi olduğunu, ancak tedavisine en sık başvurulanınsa vajinismus olduğunu söylüyorsun. Cinsel isteksizlik ve anorgazminin kısaca tanımını yapıp durumun neden böyle olduğunu, yani neden bunlar daha sık görülürken tedavisine en sık başvurulanın vajinismus olduğunu açıklar mısın?
Anorgazmi yaşam boyu ya da belli durumlara bağlı olarak, yani dönemsel olarak kişide süren ya da tekrarlayıcı bir şekilde orgazm olamama durumu. Cinsel isteksizlik ise yine süren ya da işte tekrarlayıcı bir şekilde hem cinsel eyleme girmekle ilgili bir isteksizlik, hem de cinsel fantezi, cinsel uyarılmanın vesairenin azalması. Yani mastürbasyon yapma isteğini de duymaması. İlla partnere karşı bir isteksizlik değil, cinselliğin kendi gündeminden kalkması gibi düşünebiliriz. Ama bu aynı zamanda bir cinsel isteği bozukluğu diyebilmek için kişinin kendisinde bir huzursuzluk, bir sıkıntı da yaratmalı. Mesela aseksüellik gibi bir durumla karşılaştırılabilecek bir durumda değil bu noktada.
Ya orada mesela 6 ay boyunca benim olağanımdan farklı bir seyir izlediğinde mi ben de cinsel isteksizlik var sanırım seven diyorum ve aslında evet, teşhis alıyorum.
Minimum 2 aydan fazla olmak üzere gibi kodlayabiliriz. Ama sonuçta ben bundan rahatsızım ve bu durumu değiştirmek istiyorum bu ilişkimde ya da benim hayat algılayışımda, ben niye bunu yaşıyorum diye bir zorluk yaratmalı, bir soru işareti yaratmalı ve biz bunun sebeplerini araştırıp neyse daha çok tedaviler, bilişsel davranışçı tedavilerdir, orada ilerleyebiliriz.
Peki neden vajinismusun tedavisine en sık başvuruluyor?
Çünkü az önce de bahsettiğim gibi, yani kadının cinsel isteğinin olup olmaması, cinsel haz alıp almaması,
Orgazmı
vesaire, fantezileri, şunlar bunlar, hiçbir zaman heteroseksüel ilişkilerde diyelim, çoğunluğu karşılayarak söylüyorum, birincil gündem olmamıştır.
Paketin içinde yok değil mi? Bonus olarak olursa oluyor.
Evet, yani 40 yılda bir zevk alırsam, ama başta zevk almayı öğrenmediği için kadın, yani hani belki daha sonra konuşuruz, mastürbasyon yapmayı bilmeden, yani kendi haz yolunu keşfetmeden cinsellikten haz almak tesadüfi bir şey bir yanıyla da, istek duymasa da aman eşim bozulmasın, aramızda tatsızlık çıkmasın ya da eşi kaptırmayalım diye vazife olarak cinselliğini yaşar. Orgazm olup olmaması çoğu zaman erkeğin derdi de değildir zaten. Kadın da bitse de gitsek deyip gene cinselliğini yaşar. Ama vajinismusta bir cinsel birleşmenin olmaması iki tarafı da etkiliyor. Erkeği de etkileyen bir şey var. Çocuk gündemi var. Yani çocuk sahibi olmakla ilgili bir, hani atıyorum kardeş kardeş yaşıyoruz biz, bir yıldır iki yıldır takılıyoruz, ama bu arada sevişirler de, onu da söyleyeyim. Yani vajinismus hastası sevişemez diye bir şey yok. Çok güzel çatır çatır sevişirler. Zevk de alırlar, orgazm da olurlar. Oraya kadar derler.
Vajinaya, o kanala kadar.
Biz cinsel birleşme denemesi yapınca tadımız kaçıyor. Denemeyi yapmazsak bir sıkıntı yok. Mesela bu grup hasta daha rahat ilerler. Çünkü her zaman sana sıkıntı verecek bir şeyi seni zorlasam artık istek de duymazsın. Tabii. Yani haz almayı geçtim, istek de duymazsın. Bu gündemi masadan kaldırdığımızda rahat rahat sevişirler. Diğer fonksiyonlar etkilenmemiştir. Ama bu kaygı sebebiyle, hani yaşadıkları frustrasyon karşılıklı cinsel istekten, cinsel eylemden uzaklaşmaya sebep oluyorsa, isteği azaltıyorsa daha komplike olgular olabiliyor. O yüzden de daha sık başvuru. Tamamlanmamış evlilik gibi bir adı da var.
Ay çok fenaymış o. Evet. Değil mi? Peki konusu açılmışken orayı netleştirmek adına, vajinismusu olan kişiler gebek alabilirler mi?
Hamile kalabilirler. Yani dediğim gibi cinsel birleşmeye izin veren de olabilir. Birleşme yok. Vajina ağzına boşalma da iyi yüzücülerle gayet mümkün olabilir. Bu olgularda var, yani hiç penetrasyon olmadan hamile kalmış, doğum yapmış kişiler var. Tabii ki sezaryen doğum oluyor onlarda.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlem. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Allah. Annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Hayruz. Neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Vajinismus teşhisini aldık diyelim. Tedavi sürecinde bizi neler bekliyor? Onu böyle baştan bir anlatabilir misin? Aslında giriş yapmıştım mesela. Hani direkt sana gelse de bir jinekolog muayenesi vesaire, ama hani o paslaşma kısmından sonra jinekologla ideal süreçle başlayalım.
Bize çift olarak gelirler. Çift gelmezlerse çift gelmelerini arzu ederiz. Bunu söyleriz. Önce ayrı ayrı görüşmelerle yaşadıkları zorlukları, hikayeyi onlardan dinleriz. Hem de bir genel anamnez alırız. Yaşam öykülerine dair, cinsel gelişimlerine dair. Burada cinsellikle ilgili yanlış inanışlarını da böyle tek tek toplarız. Sonrasında...
Nasıl oluyor mesela? Mitlere katılıp katılmadıklarını mı sormak gibi oluyor?
Yani mit ölçeği de verebilirsiniz. Ben o görüşmenin içerisinde yediriyorum bazen. Hani sevişmeyi kim başlatıyor en son? En sık ne oluyor? Kadın işte ne bileyim, tabii ki eşim dedi. Neden tabii, şaşırıyorum. Niye tabii ki dediniz ki? Ya da kaç yaşından beri mastürbasyon yapıyorsunuz diyorum. Ne münasebet diyor. Ya da hiç yapmadım, aklıma gelmedi. Aa diyorum, şaşırıyorum falan. Oradaki algısını anlıyorum. Ne hissettiriyor mastürbasyon yapan kadın, ne demek falan gibi. Ya da cinsel isteğini ifade eden kadın ne demek. Buralardan çıkıyor zaten. Sonrasında birlikte olarak onları alıyoruz, sorunu söylüyoruz. Sizi çift olarak şu tanıyla takip edeceğim, şöyle bir tedavi yapacağım diye anlatıyoruz. Sonra cinsel anatomi ve fizyoloji anlattığımız genel bir bilgilendirme yapmak icap ediyor. Bizim ülkemizde cinsellikle ilgili bir eğitim, yani ben almadım, 80'liyim. Verilen kolejlerde ya da neyse okullardaki şeylerde çoğunlukla çocukları travmatize eden.
Evet, regle alakalıydı. Ben bir de şey demişler, böyle minnacık bir kan akar falan. Ben onu böyle 3 litre anlamışım falan. Kan kaybından öleceğim sanıyordum.
Tabii canım. Bir de şehir efsaneleri var yani işte. İlk sevişmesinden sonra 10 gün oturamadı, 7 gün yürüyemedi falan filan gibi şeyler var. Bunlar yapıyor zaten.
Vaginismus loading oluyor ondan evet, sonra evet. Değil mi?
Bunları konuşuyoruz. Yani hakikaten o himen nasıl bir yapıda, ne kadar kanar, ne kadar esnek, gerçeği nedir? Bunları bilmek bile, psikolojik bilgilendirme bile çok önemli bir yolun kat edilmesini sağlıyor. Sonrasında da bir takım davranışçı ödevler veriyoruz. Cinsel birleşmeyi yasaklıyoruz. Masadan kaldıralım problemi ve adım adım o kaygının üzerine gidelim diye.
Peki mesela çiftlerle beraber çalışıyoruz dedim. Benim bir partnerim yok diyelim ama işte böyle bir vajinismus şüphesiyle geldim. İşte jinekologdan muayenemi de istedin. Gittim orada işte vajinal muayene yapamadık. Ondan sonra seninle sürece başlayacağım. Tek başıma bu süreç nasıl ilerliyor?
Tek başına birazcık yarı yola kadar ilerleyebiliyoruz. Aldığım vakalarda oldu. Yani çoğunlukla bizim aldığımız eğitimde cinsel terapi çift tedavisidir. Çünkü bir yerden sonra eşle yapacağın ödevler vardır. Mesela vajinismusta parmak ödevleriyle başlarız biz penetrasyonda. İşte bir parmak, bir bon vesaire diye devam eder bu. Bir yerden sonra işte penisle birleşme, penis başı, yarım penis, tam penis gibi. Okey, penis yok. Ne yapabilir? Dilatatörler var boy boy. Ya da vibratör. O da olabilir. Bir tane vardı single vajinismus danışanım. Şeyde bilgisayarda açtım. Erotik şap. Bakın böyle böyle
sepete.
Böyle böyle boy boy var, penis gibi görüneni var, görünmeyeni var. Hangisi size iyi gelecek vesaire. Orada hani çok sıradan böyle boy boy dilatatörlerden de seçebilir. Sonra onunla hani kendi bedeninin dışında bir cisimle devam etme adına bu da okey. Ama gene penis kısmı boşta kaldı. Orada gene bir kaygı duyabilir çünkü. Şunu diyorum sadece, bir cinsel birleşme olacağında, bir düzenli bir cinsel partneriniz olacağında diyeyim. Böyle bir sıkıntınız olduğunu söyleyin ve onu tedaviye dahil edecek belki tek bir görüşme yapabiliriz. Ve aşama aşama gitmenizde fayda var gibi birazcık orada süreci askıya alıyoruz.
Ha, mesela İngilizce kaynaklardan bakarken dilatatörlerin falan çok daha başvurulduğunu gördüm. Senden hani çift olarak başlıyoruz deyince aslında o da ilgimi çekmişti. Peki bu tedavi sürecinin zamansal olarak böyle belli bir zamanı var mı, uzunluğu var mı?
Yani 8-12 hafta, bazen 12-16 hafta gibi de geçer. Çiftten çifte değişir hızları. Daha uzun süren vakalar da var. Kaygılanıp frustre olup tedaviyi arada veren de var vesaire. Biz haftalık olarak görüyoruz. Haftada bir takım ödevler veriyoruz ve ilerliyorlar. Ortalama böyle.
Dilatatör kısmını anladım ödevin. Çiftlere nasıl ödevler veriyorsun?
Çiftlere cinsel birleşmeyi yasakladık ama cinsel yakınlığı yasaklamak da istemiyoruz. Zaten cinsel yakınlık eşittir cinsel birleşme değil. Benim dediğim kadar ve koşullarda sevişeceksiniz diyorum. Şöyle ki bir takım masaj ödevleriyle başlıyorlar. Bizim sıralı sevişme, güzel sevişme dediğimiz. 10 dakika birinin pasif kaldığı, birinin aktif, sonra yer değiştiriyorlar. Bu yavaş yavaş birbirinin genitaline dokunmakla ilgili kaçınması varsa mesela, partnere kendini bırakma konusunda kadının kaygılarını azaltabiliyor. Bacaklarını hiç açamayan, genitaline hiç kendi de dokunmamış, partnerini de dokundurmamış kişiler var. Onlar için hani kolaylaştırıcı ve güvenli deneyimler oluyor. Yavaş yavaş bu kaygılar aşıldıkça, ha bir de bunun haz yönü var diye, daha işte klitorisi de içeren, hazı eğer bilmiyorsa kendine dokunmayla birlikte keşfedeceği ya da partnerine bırakabileceği ödevler, penise dokunmakla ilgili kaçınması varsa yavaş yavaş bunun da üstüne gideceği. Bu arada paralelinde kendisi işte parmak ödevlerini yapıyor. Hı hı. İlerleyen aşamada da hazırlarsa yavaş yavaş kademeli olarak penisle cinsel birleşme.
Peki mesela bu etkileyen faktörler arasında vajinismusu beden algı bozukluğu da olabilir mi? Yani bedeninin nasıl göründüğüne dair belki bir kaygı. Buna dair hiç ödev verdiğin oluyor mu? İşte bak vulvalar çeşit çeşittir. İşte hı-hı, galeriye bakalım bak öyle falan filan gibi.
Olabilir. Çoğunlukla hiç genitaliyle merhabalaşmamış kadınlar da olabiliyor. Zaten bu anatomi fizyolojiyi anlattıktan sonra bir kerelik bir ayna ödevi veriyorum yani. Bir gidin bakın. Evde benim anlattıklarım sizde nerede ne durumda bir tanışın diyorum. Genitali yani böyle güzel bulmama anlamında değil de cinselliğe atfın olumsuz olduğu bir yerde kötü, çirkin, pis algısı daha fazla. Yani orası pis, orası kötü, dokunulmaz gibi. O yüzden yavaş yavaş işte kendini dokunmayı keşfetme, merakı doğrultusunda evet başka genitalleri de incelemesi, pornografik materyaller de izleme, yani cinsellik algısıyla ilgili de hani ne bileyim erotik filmler olabilir, cinsel fantezileri. Burada vajinismus dediğimizde sadece penisi vajinaya sokacağız gibi bir tedavi yok. Bu kadın haz da alacak, orgazm da olacak, öyle gidecek diye düşünüyorum ben.
Yani bir nevi aslında mastürbasyon süreci de var gibi. Yani bir tek başına yaptığı en azından egzersizlerim.
Bilmiyorsa bunu da öğretmeden geçmek istemiyorum ben. Kullansın kullanmasın ama hani kendi hazzını keşfetsin ki partnere de öğretebilsin. Bu arada tabii ki erkeğe de bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu ve birlikte öğrenebileceklerini, eşini bu anlamda teşvik etmesi gerektiğini vesaire o konuşmaların arasında geçiriyorum.
Peki çok garip grup tırnak içinde tedavilerden bahsettin. Birazcık nelere dikkat etmek gerekiyor? Sülük. Ya, bununla alakalı bir yardım aranırken, tedavi aranırken nelere bakmak lazım?
Ya düşünsene benim aklıma şey geliyor. Ya içeri kaçarsa nasıl çıkaracağını bir sürü şey. Çok korkunç bir şey o. Neyse. Şöyle düşünüyor insanlar. Mesela alkol almak, anestezi almak. Bayağı muhafazakar çiftlerin böyle kör kütük sarhoş olacak noktaya gelip cinsel birleşmeyi denediklerini biliyorum. Ya da gerçekten kadına anestezi verilip erkeğin orada baygın eşiyle cinsel birleşme sanki tecavüzcü gibi oluyor. Bu durumda sertleşme bozukluğu geliştirebilir kişi. Sanki şey gibi orada bir kapıdan geçince o kapı yalama yapacak. Bundan sonrasında geçiş okey olacak gibi. İşte bu saçmalığın böyle olmadığını anlatmak lazım. O yüzden 3 günlük bir tedavi vesaire hani o bilinç dışı kaygılar, yanlış inanışlar, cinsellikle ilgili tabu, kadının bedeni, cinselliği algılaması bunları değiştirmeden organla ilgili yapacağınız teknik bir iş değildir bu sadece. O yüzden 3 günde vajinismus tedavisi olmaz.
Bir de mesela vajinismus tedavisinde işte botoks uygulamaları, hipnoz vesaire de gördüm. Onları birazcık açabilir misin?
Botoksta da gene hani okey kazınmayı engellediniz. Botoksun etkisi geçti. Ne olacak?
Tamam.
Devam edecek. Diğer bütün yöntemler geçici çözümler oluyor. Bu çok sıkıntı verici bir hastalık. Yani bizim psikiyatride cinsel işlev bozukluğu alanında uzmanların en sevdiği hastalıktır vajinismus. Çünkü bu kadar kısa tedavisi olan, bu kadar teknik böyle tak tak tak ilerleyen çok az hastalık var psikiyatride. Hı hı. Depresyon daha zor. Biz çok seviyoruz ama hasta için çok sıkıntılı. O yüzden de o sıkıntıya bağlı olarak 3 günlük çözümü, 1 günlük çözümü tercih ediyor tabii ki. Ne kadar zorlayıcı olsa da yani anestezi alayım okey, sülük okey diyebiliyor. Ama işte güzel güzel bu bir anlatılsa, eğitimleri verilse, jinekolog arkadaşlar da burada destek olsa ne diyelim yanlış tedavilere yönlenme herhalde azalır.
Yani doğru tedavi de aslında jinekologla psikiyatristin paslaştığı, daha sonrasında yetkili psikiyatristin cinsel terapi yaptığı süreç değil mi?
Evet.
Tamam. Peki tedavi için sana gelen kişilerin en çok sorduğu sorular ne oluyor sana?
1. İyileşecekti mi? Geçecekti mi? Orada bir duvar var mı yok mu vesaire. Ne kadar sürecek bunlar konuşuluyor. Genellikle böyle yani hazla ilgili ya da başka bir şey değil de kaygıyla ilgili. Ve tedaviyi anlattığımda başta bakın bir takım parmak ödevleri vereceğim dediğimde irkiliyorlar Azal. Ya da anatomi fizyoloji anlatıyorum dedim ya. Benim görselim bir çizim. Gerçek fotoğraf değil. Onu görünce bile kadın irkiliyor ya da pozisyon değiştiriyor, bir şey yapıyor. Bu ödevleri yapmak zorunda mıyım? Bakamıyorum bile ya da sıkıntı veriyor diyebiliyor. Diyorum ki okey doğru tanı koymuşuz o zaman.
Malumun yani, ilanı gibi.
Evet evet bunu kolayca yapacaksınız ben yanlış tanı koymuşum demektir.
Peki neye iyileşme diyoruz vajinismusta? Tedavi sonucunda kişilerin genelde elde etmeyi bekledikleri şey ne oluyor?
cinsel birleşme sırasında kasılma olmadığında bir duyum olarak kasılma hissetmemesi, duygusal açıdan da kaygısız ve rahat olması. Bunları sağladığımızda okey, süreç tamamlanmıştır. Cinsel birleşmeyle beraber de bu kasılmayı hissetmeyecek. Farklı pozisyonlar vesaire, bunun rahatlığı olacak. Artık içsel olarak herhangi bir kaygı, huzursuzluk ve kaçınma eşlik etmeyecek cinselliğe ve yavaş yavaş artık hazza yönelik adımlar olacak bunlar. Bu durumda okey, tedavi bitmiştir.
Peki, vajinismus tedavi edilmeden kendiliğinden geçer mi?
Ya bu çok tehlikeli bir soru.
Öyle mi? Tehlikeli evet. Olduğunun altını çizelim o zaman.
Çünkü ya şöyle, tehlikeli, geçebilir ama geçmez demek istiyorum.
Anladım.
Çünkü zaten dirençli ya kişi, gelmekle ilgili vesaire bir huzursuzluk yaşıyor. Saldım çayıra deyip 13 yıl sonra gelen çiftler var. Yani o 13 yılda hiç cinsel birleşmenin olmadığı, işte kardeş kardeş takıldıkları, onların söylemiyle bu arada evlilikler olabiliyor. Gerçekten geçenler de var. Dedim ya, başta bir cinsel birleşmeyle ilgili ağrılar, şunlar bunlar oluyor. Yılların içerisinde o ağrı da geçebiliyor. Ama hani sayısal olarak oran nedir dedim ya, araştırmaları yapmak zor. Onu bilmiyoruz. O yüzden baştan geçmez gibi bakmak ve en azından bir bilgilendirme için bir destek almalarını öneririm ben. Çünkü bazen sadece vajinismusun birazcık sebeplerini konuşmak, anatomi ve fizyolojiyi anlatmak. Bu nasıl bir organ biliyor musun? Bak öyle bir esnek ki işte bir parmağını soksan o kadar genişleyecek. Bir bebek kafası çıkabiliyor. Hatta kafa da değil, tek kafa çıksa olmaz. Omzu da kurtaracaksın, sonra flop diye çıkacak işte. Ya böyle bir organdan bahsediyorum. Diyoruz. Neden penisi alamasın içine gibi. Bunlar da çok rahatlatıcı olabiliyor. Yani tek bir seans bile rahatlatıcı olabiliyor. Bu daha spektrumda az zorluk yaşayan kişilerse.
O zaman geçer geçer demeyin. Bir de tedaviyi deneyin.
Bize bir gelin. Evet.
Tamam.
Güzel slogan oldu.
Vajinismus olduğunu bildiğimiz partnerimize nasıl yaklaşmalıyız? Partner ya da partnerler vajinismus tedavi sürecini nasıl kolaylaştırabilirler? Bu ikinci ek soruyu aslında cevaplamış olduğun çiftleri aldığın süreçte, ama ben o bahsettiğin diğer partnerim. Yani işte sevgili oldum vajinismusu olan biriyle. Bana ne söylerdin?
Bir, cinsel birleşme denemesini durdurdum derdim. Çünkü tekrar tekrar travmatize etmek, o kaygıyı pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Yardım alma konusunda destekleyici, teşvik edici olmak önemli. Cinsellik tamam sadece birleşme değildir. Farklı bir sürü şeyler yapabilirsiniz. Bunu yapmaya devam edin. Yani cinsellikten kopmayın ama bu kadarıyla da yetinmeyin. Yani yatağa kaygı girmesin. Niye giriyor? Hiçbir anlamı yok. Bu çok keyifli. Ben dondurma yerken kaygı duymuyorum. Sevdiğiniz bir şey yaparken kaygı duymak zorunda değilsiniz. Bu ne olursa olsun. Yani atıyorum, orgazm olacak mıyım, olmayacak mıyım kaygısı da olabilir. Sertleşeceğim mi, işte erken boşalacağım mı kaygısı da olabilir. Bunların olmadığı bir cinsellik sağlıklıysa, okey, o zaman burada bir sorun varsa adını koymak ve destekleyici olmak iyi gelir.
Peki, vajinası olan kişiler hayatlarının her döneminde vajinismus olabilirler mi? Vajinismustan iyileştikten sonra vajinismus tekrarlayabilir mi?
Nedenlerini sayarken cinsel travma vesaire demiştik ya.
Evet.
Bu mesela, hayatın herhangi bir yerinde bir kadın cinsel travmaya maruz kalsa, sonrasında cinsel birleşmelerde zorluk vajinismus, bu travmaya bağlı olabilir. Vajinismus bir kere iyileştikten sonra %100 iyileşir ve bir daha tekrarlamaz.
Ama yani ben ilk birleşmede olmadım, daha sonrasında da başka bir şey yaşarsam ya da başka bir şekilde bir şeyden yani etkilenirsem... Olabiliyor.
Olabilir. Ne bileyim, bir kanser geçmişin olabilir. Yani bir travmatik bir şey olabilir. Bir travmatik bir doğum olabilir. Bununla ilgili bir zorluk olabilir. Yani genelde ruhsal olarak o yakınlığı, güven algısını etkileyecek herhangi bir şey. Daha diğer nedenleri sayarken işte anne baba etkisi, o yetiştirme tarzı vesaire dedik ya. Bunların olmadığı yerde sonradan olabilecek şeyler genellikle travmatik olaylardır. Hastalığa bağlı da olabilir, işte kaza da olabilir, bir cinsel istismar da olabilir.
Peki vajinismustum diyelim, ilk cinsel birleşmede bunu işte anladım, daha sonra işte tedavi sürecim başladı ve daha hayatımın ilerleyen döneminde ise bir travma yaşadım diyelim. O zaman da mı gelişmiyor? Yani ben buna antrenmanlı mı olmuş oluyorum artık? İki kere tedaviye gelen kimseyle karşılaşmadın anladığım kadarıyla.
Ben karşılaşmadım. Yani tedaviyi tamamladıysa eğer, ben karşılaşmadım. Yarım bırakmış olabilir ve nüksler olabilir. Ama hayat, yani dediğin gibi bir tecavüze maruz kaldı insan, bunun sonucunda tekrar regrese olabilir. Yani.
Şimdi biraz da vajinismusu çevreleyen mitleri konuşalım istiyorum. Ben miti söyleyeyim. Senden doğrusunu, yorumunu alalım. İlk cinsel birleşmede acı, ağrı normaldir.
olabilir. Bunun şiddetini belirlemek lazım. Yani işte parçalanacak bir yapıdan bahsetmiyoruz. Dağıldım, işte 8 galon kanadım ya da neyse, bir hasta şey demiştim. Mesela penis girdi, işte midem dürtecek, ağzımdan çıkacak falan gibi böyle fantastik kurgular var. Bunların olmayacağını, bir acı olabilir cinsel birleşmede himenin ilk işte yapısının bozulmasıyla ilgili. Ne kadar acır diyoruz? İşte bir parmağınıza toplu iğne battığı zaman ne kadar acırsa ortalama bu kadar acır. Ne kadar kanar? Toplu iğne battığında ne kadar kanarsa o kadar kanar. Bu bilgiyi vermek önemli. Bu kadar bir acı olur. Sonrasında devam eden cinsel birleşmeyle olabilecek ağrı vesaire destek alınması gereken bir konu.
Aslında bu miti de cevaplıyor. Penetrasyon sırasında vajinal ağrı, acı normaldir.
Evet, normal değil. Süreyen penetrasyonlarda bir ağrı acının olması normal değil. Ya organik bir sebep vardır, işte vajinayı ilgilendiren bir enfeksiyon ya da başka bir şey, ya da vajinismus vardır, kasılmaya bağlı ağrı oluşuyordur.
Bu miti bükmüştün ama yine sallıyorum. Vajinismusu olan kişiler cinsel istek ve arzu hissetmezler.
Yok, hissederler. Ama tedavide geç kalmak vesaire, o frustrasyon çok etkili olabiliyor. Kendi kadınlık algısında, işte suçluluğunda, utancında, hani ben herkes yapabildiği bir şey, ben niye yapamıyorum? O çok zorlayıcı bir duygu. Doktora gelmekte de zorlayıcı. Atıyorum bir şirkette yöneticisin vesaire, hani kendin pek çok alanda yeterli iyi hissediyorsun. Eğitimsiz birisi de olabilir. Yani pek çok şeyi yapabiliyor. Sadece cinselliğimizde var değiliz ya aslında. Bu da bir hastalık maalesef, keşke olmasa ama bir hastalık ve iyi haber, %100 tedavisi var.
Süper. Vajinismus aseksüellikle alakalıdır.
Hiç alakası yoktur. Vajinismusa bağlı olarak, kaçınmaya bağlı olarak cinsel isteksizlik yaşayabilir bir kişi. Yani bir kaçınma gibi, ama bu aseksüellik değildir.
Cinsel çekim hissetmemekten ya da az hissetmekten spektrum da farklıdır.
Aseksüel bundan rahatsız değildir zaten. Ya da ona bir kaygı eşlik etmez.
Vajinismus yoktur, dar vajina veya büyük penis vardır.
Şöyle bir şey, büyük penis vardır. Vardır ve bazen kadın için zorlayıcı olabilir. Yani bu durumu görüyor muyuz? Görüyoruz ama bu vajinismusu yok saymaz.
Peki vajinismusu olan kişilere söylenmeyecek, söylenmemesi gereken şeyler neler?
Yani ne diyelim?
Kafanda.
Rahatlasan, bir bıraksan kendini, olacak falan gibi. Ya da böyle sürekli sormak. Bazen onu da söylüyoruz. Mesela anne baba ya da aileden herhangi birisi biliyor mu? Ya da çevrenizde kimseyle paylaştınız mı? Paylaştılarsa yandılar. Durup oldu mu? Dur da, yani hani zaten kaygı hissediyor. Bir de tepelerinde onların soruları, baskıları. Onu da ortadan kaldırmamız lazım yani. Hani evet, öyle kafanda şöyle yapın böyle yapın öyle geçmez. Ya da erkeğe mesela bazen şey derler, hani biraz zorla sen de bilmem ne falan. Öyle olmayacağını biliyoruz yani, zorlamayla olmayacağını.
Çok çok teşekkür ediyorum Seven. Ekleyecek bir şeylerin var mıdır?
Yok. Teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Mental Clitoris'in asıl Instagram hesabı topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yine kapatıldı. Şu anda mental.clitoris hesabından paylaşımlara devam ediyorum. Bu hesaba vajinismusa dair Seven'e sormamı istediklerinizi yazmanızı istemiştim. Sorularınızı bölümün içine olduğunca yedirmeye çalıştım, mitlere, sorulara vesaire. Umarım cevap olabilmiştir onlarda. Bir de şöyle bir duyuru yapalım dedik. Yani soru soralım dedik. Bir soru daha var. Seven'le yeni bölümlerde de buluşabiliriz diye konuştuk. Siz ne düşünürsünüz? İster misiniz? İsterseniz ne konuşalım isterseniz Mental Clitoris'in sosyal medya hesapları üzerinden ya da mentalclitoris@gmail.com mail adresine lütfen düşüncelerinizi ve önerilerinizi yazın diyorum. Seven, sana tekrardan teşekkür ediyorum ve bir sonraki bölümde buluşmak üzere diyorum.
İnşallah.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.